Ayrım 8, sayfa 107. Oysa halk kendini dehşete düşürmek için düzenlenmiş bir gösteri tarafından cezbedilerek işte tam bu noktada cezalandırıcı iktidara yönelik reddini ve bazen de isyanını hızlandırabilir. Adaletsiz olarak kabul edilen bir infazı engellemek, bir mahkumu celladın elinden çekip almak, onun affedilmesini zor kullanarak sağlamak, celladları daha sonradan izlemek ve onlara saldırmak, yargıçları lanetlemek ve kararlara karşı gürültü patırtı çıkartmak, bütün bunlar azap çektirme ayinlerini çoğu zaman kuşatan, onların içinden geçen ve onları sarsalayan halk hareketlerinin içinde yer almaktadırlar. Bu durum tabii ki mahkumiyetlerin ayaklanmalara karşı verildiği hallerde sıklaşmaktadır. Kalabalığın isyan ettikleri kabul edilen üç mahkumun infazını önlemek istediği çocuk kaçırma olayında böyle olmuştur. Bunlar daha az çıkışı ve korunacak geçit yeri olduğu için Saint-Jean mezarlığında asılmışlardır. Marguerite d'Argenson, Journal et Memories. V1, sayfa 241. K.R.Ş. Barbier, Journal C4, S455. Zaten bu olayın ilk sayfalarından biri 18. yüzyılda ceza adaleti çevresindeki halk çalkantısı açısından çok karakteristiktir. Emniyet Genel Müdürü Beria, başıboş ve serseri çocukları kaçırtmıştır. Askerler bunları ebeveynlerine ancak para gücüyle geri vermeye razı olmuşlardır. Kralın hoşuna gitmenin söz konusu olduğu mırıldanılmaktadır. Bir muhbiri saptayan halk onu en uç noktasına kadar çıkan bir insanlık dışılıkla katletmiş ve öldükten sonra ipi boynunda olduğu halde Bay Beria'nın kapısına kadar sürüklemiştir. Oysa bu muhbir eğer bu işi kabul etmeseydi suç ortağı Rafia ile birlikte tekerleğe gerilecek olan bir hırsızdır. Entrikanın tüm iplerini bilmesi polisin onun beğenmesine neden olmuştur ve yeni mesleğinde çok takdir görmüştür. Burada aşırı yüklü bir örnek bulunmaktadır. Nispeten yeni olan ve ceza adaleti tarafından değil de polis tarafından uygulanılan bir baskının yol açtığı bir isyan hareketi. Suçlular ile polis arasında 18. yüzyıldan itibaren sistematik hale gelen teknik bir işbirliği örneği. Hak etmediği halde dar ağacından usulsüz olarak kurtulan bir mahkuma işkence yapmayı halkın bizzat üstlendiği bir ayaklanma. Korkuya kapılan cellat mahkumlardan birini çözmüş, okçular da bunun üzerine ok atmışlardır. 1775'teki buğday ayaklanmasından sonra veyahut 1786'da gündelikçi işçilerin Versa'ya yürüdükten sonra tutuklanmış olan arkadaşlarını kurtarmaya giriştiklerinde böyle olmuştur. Fakat çalkantı sürecinin daha önceden başladığı ve ayaklanma nedenlerinin ceza adaletinin bir tedbirine ilişkin olmadığı bu örneklerin dışında kışkırtma işini doğrudan bir kararın veya bir infazın yol açtığı birçok örnek bulunmaktadır. Küçük ama sayılamayacak kadar çok dar ağacı heyecan. Bu çalkalanmalar en ilkel biçimleri itibariyle mahkuma infaza kadar eşlik eden cesaretlendirmeler bazen de alkışlarla başlamaktadır. Mahkum uzun gezintisinin tamamı boyunca yufka yüreklilerin merhametiyle ve vahşi ve kaşarlanmışların hayranlık ve hasetleriyle desteklenmektedir. H. Fielding, An Inquiry, The Causes of the Late Increase of Robbers, 1751, sayfa 61. Halkın dar ağacının dibine yığılmasının nedeni, yalnızca mahkumun acılarını seyretmek veya celladın öfkesini tahrik etmek için değildir. Bu aynı zamanda artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kişinin yargıçlara, yasalara, iktidara, dine lanet okumasını duymak içindir. İşkence, mahkuma bir an için artık hiçbir şeyin yasaklanmadığı ve cezalandırılmadığı bir taşkınlık yapma olanağı vermektedir. Birazdan gelecek olan ölüme sığmış olan suçlu her şeyi söyleyebilir ve seyirciler bunu alkışlayabilirler. Eğer işkence görenlerin son sözlerinin özenle kaydedildikleri yıllıklar olsaydı ve bunlara göz gezdirmeye cesaret edilseydi, eğer yalnızca gaddar bir merakla dar ağaçların etrafında toplanan şu sefil halk sorguya çekilseydi, tekerleğe bağlanıp da kendini suça yönelten sefaletten ötürü Tanrı'ya sitem etmeden, yargıçların bağbarlıklarını suçlamadan, ona eşlik eden papazları lanetlemeden ve onların birer organı oldukları Tanrı'ya küfür etmeden ölen hiçbir mahkumun olmadığı cevabını verirlerdi. Ebuche Dargis, Observations sur les Coulas Criminels, 1781, sayfa 128-129. Ebuche Dargis, Chatelet'te danışmandı. Yalnızca hükümdarın dehşet saçan iktidarını göstermek zorunda olan bu infazlarda, rollerin tersine döndüğü, iktidar sahiplerinin alaya alındığı ve suçluların kahraman haline dönüştüğü tam bir karnaval havası vardır. Leke tersine dönmektedir. Suçluların cesaretleri kadar ağlamaları ve feryatları da sadece yasanın üzerine gölge düşürmektedir. Fielding bu durumu üzüntüyle kaydetmektedir. bir mahkumun titrediği görülürse akla utanma gelmemektedir. Eğer saldırgansa bu akla daha az gelmektedir. H. Fielding, Op, Cilt, S. 41. Orada olan ve bakan halk için hükümdarın en uç iktidarında bile her zaman bir karşı intikamı bahanesi bulunmaktadır. Eğer mahkumiyet adaletsiz olarak görülüyorsa bu öncelikle böyledir. Ve eğer daha iyi soydan veya daha zengin olan birinin nispeten daha hafif bir cezayla atlatacağı bir suç için halktan biri ölüme mahkum edilmişse gene öncelikle böyledir. Halk kesimleri görünüşe göre 18. yüzyılda ceza adaletinin bazı uygulamalarını artık tahammül edemiyorlardı ve belki de çok daha öncesinden beri. Bu en azından kışkırtmaların başlamasına kolaylıkla yol açabiliyordu. Çünkü fakirler, bunu fark eden bir yargıçtır, seslerini adalet önünde duyuramıyorlardı. C. Lupati, Memories pour trois hommes condamnés de la Rue, 1786, sayfa 247. İşte ancak adaletin kendini halkın önünde dışa vurduğu yerde, halkın tanık ve adeta bu adaletin yardımcısı olarak davet edildiği yerde müdahale edebilmekte ve bunu ancak fizik olarak yapabilmekteydiler. Cezalandırma mekanizmasının içine zorla girmek ve onun etkilerini yeniden bölüştürmek, cezalandırma ayinlerinin şiddetini başka bir yönde ve yeniden başlatmak. Cezalar arasında toplumsal sınıflara göre fark olmasına karşı çalkantı. 1781'de Champre köyü papazı oraların senyörü tarafından öldürülmüştü ve bu adam delil olarak yutturulmaya çalışılıyordu. Papazlarına aşırı bağlı olduklarından ötürü öfkeye kapılan köylüler, önce senyörlerine karşı her türlü aşırılığa başvurmaya hazırmış gibi görünerek şatoyu yakacakmış gibi yapmışlardı. Herkes bu kadar korkunç bir cinayetin cezalandırılma olanaklarını ortadan kaldıran bakanlığın hoşgörüsüne karşı haykırıyordu. S.P. Hardy, 14 Ocak 1781, C4, S394. Sık meydana gelen ve fazla ağır sayılmayan suçları kapısı kırılarak girilen evden yapılan hırsızlık gibi. Verilen çok ağır cezalara karşı da çalkantı veya hizmetçilerin yaptıkları hırsızlık gibi toplumsal konumlara bağlı olan bazı yasa ihlallerini cezalandıran bazı cezalara karşı çalkantı. Bu suça verilen ölüm cezası çok fazla memnuniyetsizliğe yol açmaktaydı. Çünkü hizmetçiler çok sayıdaydılar. Böylesine bir konumda masumiyetlerini kanıtlamaları güçtü. Patronlarının kötü niyetine kolaylıkla kurban gidebilirlerdi ve böylesine durumlara göz yuman bazı efendilerin hoşgörüsü, suçlanan, mahkum edilen ve asılan hizmetkarların başına gelenleri çok daha haksız kılmaktaydı. Bu hizmetçilerin infazları çoğu zaman itirazlara yol açmaktaydı. Bu cins mahkumiyetlerin yarattığı memnuniyetsizlik konusunda Hardy, cilt 1, sayfa 319-367, cilt 3, sayfa 227-228, cilt 4, sayfa 180. 1761'de Paris'te efendisinden yünlü bir kumaş parçası çalan bir hizmetçi kadın için ufak bir ayaklanma olmuştu. Çalınan şeyin geri verilmesine rağmen, yalvarmalara rağmen efendi şikayetini geri almayı istememişti. İnfaz günü mahalleli asılmayı engellemiş, tüccarın dükkanını istila etmiş, burayı yağmalamıştı. Hizmetçi sonunda affedildi. Fakat kötü efendiyi iğnelerle delik deşik eden bir kadın 3 yıl sürgün cezasına saptırıldı. Aktaran R. Ancel, C. 226. 18. yüzyıla ilişkin olarak aydın kamuoyunun filozoflar ve bazı yargıçlarla Calas, Sirven, Labar Şövalyesi birlikte müdahale ettiği büyük adli olaylar bilinmektedir. Ama ceza uygulaması etrafında meydana gelen şu halk hareketlerinin tümünden daha az söz edilmektedir. Nitekim bu hareketler bir kentin, bazen de bir mahallenin ölçeğini nadiren aşmışlardır. Ancak gene de gerçek bir öneme sahip olmuşlardır. Ya bu alttan kaynaklanan hareketlerin yayılması daha iyi konudaki insanların dikkatini çekerek onların da katılımlarıyla yeni bir boyut kazanmalarından ötürü devrimi önceleyen yılları esnasında 1785'te babasını öldürdüğüne yanlış olarak kanaat getirilen Catherine Esfinas, Dupati'nin onlar için 1786'da ünlü muhtırasını yazdığı Chaumont'ta tekerleğe gerilen 3 kişi veya Rouen parlamentosunun 1782'de zehirli adam öldürme suçundan yakılmaya mahkum ettiği ama cezası 1786'da hala infaz edilmemiş olan şu Marie-François Salmon olayları böyle olmuştur. Ya da özellikle bu çalkantıların ceza adaletinin ve onun örnek olması gereken dışa vurumlarının etrafında sürekli bir kaygıyı beslemelerinden ötürü bu öneme sahip olmuşlardır. Dar ağaçların çevresinde sükuneti sağlamak için kaç kere halk için üzücü önlemlerin ve otorite için aşağılayıcı tedbirlerin alınması gerekmiştir. Margot d'Argenson, Cilt 4, sayfa 241. Büyük ceza gösterisinin bizzat bunun yönelik olduğu kişiler tarafından tersine döndürme tehlikesini taşıdığı iyice görülmekteydi. İşkencelerin yarattığı büyük dehşet, fiili durumda yasa dışı ocakları tutuşturmaktaydı. İnfaz günlerinde çalışmaya ara veriliyor, beyhaneler doluyor, yetkililere küfür ediliyor, cellada, muhafızlara ve askerlere hakaretler veya taşlar fırlatılıyordu. Ya kurtarmak ya da daha acımasız bir şekilde öldürmek üzere mahkum ele geçirmeye çalışılıyordu. Kavga ediliyordu ve hırsızlar için dar ağacı çevresindeki bu itiş kakış ve meraktan daha iyi hiçbir fırsat çıkmıyordu. Hardy buna ilişkin birçok örnek aktarmaktadır. Örneğin ceza temininin bir infazı seyretmek için yerleştiği evdeki şu büyük hırsızlık. Cilt 4, sayfa 56. Ama özellikle ve bu sakıncalar işte bu noktada siyasal bir tehlike haline gelmekteydiler. Halk en çok suçu iğrenç ve iktidarı yenilmez olarak gösterme durumunda olan bu ayinler esnasında kendini cezaya çarptırılanlara yakın hissetmekteydi. Kendini en çok bu anlarda tıpkı mahkumlar gibi ne dengesi ne de ölçüsü olan yasal bir şiddetin tehdidi altında hissetmekteydi. Halkın bir tabakasının tümünün bizim küçük suçlular adını vereceklerimizle serseriler, sahte dilenciler, kötü fakirler, yan kesiciler, yataklık edenler ve çalıntı mal satanlar olan dayanışması oldukça sürekli bir şekilde dışa vurulmuştur. Polis kuşatmalarına direnme, muhbirlerin peşine düşülmesi, gözcüler veya dedektiflere saldırı gibi olaylar bu duruma tanıklık etmekteydiler. De Richel, La France Moderne, 1974, sayfa 118-119. Oysa ceza ve polis baskısının amacı haline gelmekte olan nokta bu dayanışmanın kırılmasıydı. Ve işte bu azap çektirme töreninden, şiddetin aniden tersine dönebildiği bu belirsiz bayramdan, hükümdarın iktidarından daha çok bu dayanışmanın güçlenmiş olarak çıkması tehlikesi vardı. Ve 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl ıslahatçıları infazların sonuçta halkı yalnızca korkutmakla kalmadıklarını unutmayacaklardır. Bu ıslahatçıların ilk feryatlarından biri bunların kaldırılması yönünde olmuştur. Azap çektirme oyununda halkın müdahalesiyle ortaya çıkan siyasal sorunu çerçeveleyebilmek için iki sahnenin zikredilmesi yeterli olacaktır. Bunlardan biri 17. yüzyılın sonunda meydana gelmiştir. Olay Avignon'da geçmiştir. Burada canavarlık tiyatrosunun başlıca unsurları karşımıza yeniden çıkmaktadır. Cellat ile mahkumun fizik çarpışmaları, düellonun tersine dönüşü, halkın celladın peşine düşmesi, mahkumun isyan ile ceza makinesinin şiddetle tersine döndürmesi sayesinde kurtarılması. Pierre Dufort adındaki bir katilin asılması söz konusuydu. Ayakları basamaklarda birçok kereler birbirine dolanmıştı ve onu boşlukta sağlandırmak mümkün olmamıştı. Celladın onun ceketinin önünü açtığı ve dizinin altıyla midesini ve karnına vurduğunu görünce, halk ona çok fazla acı çektirdiğini görünce ve hatta onu bir süngüyle boğazladığını sanınca, işkenceden geçene karşı merhamet ve cellada karşı duyulan öfkeden heyecanlanarak ona taş attılar ve aynı anda cellat, İki merdiveni açarak işkenceden geçeni aşağı attı ve omuzlarının üzerine atlayarak onu ezdi. O sırada bu celladın karısı mahkumun ayaklarını direğin altından çekiyordu. Aynı anda onun ağzından kan gelmesine neden oldular. Fakat ona yönelik taş yağmuru arttı. Hatta asılmışın kafasına gelenleri bile oldu. Bu da celladı merdivene koşarak hızla aşağı inmeye zorladı. O kadar hızlı indi ki merdivenin ortasındayken düştü ve yere önce kafası çarptı. Bunun üzerine halk ona saldırdı. Elinde süngüsü olduğu halde ayağa kalkarak kendine yaklaşanları öldüreceği tehdidini savurdu. Fakat birkaç kere düşüp kalkıp iyi dövüştü. Çayda tamamen çamura bulandı ve nefes nefese kaldı ve halkın büyük bir heyecan ve öfkesi içinde üniversiteye kadar ve buradan da Cordelia mezarlığına kadar sürüklenerek götürüldü. Uşağı da iyi dövüştü, kafası ve vücudu yaralanmıştı. Götürüldüğü hastanede birkaç gün sonra öldü. Bu arada bazı yabancı ve tanınmadık kişiler merdiveni çıkarak asılmışın ipini keserlerken diğerleri de büyük bir misere duası süresince asılı kalmış olan bu kişiyi aşağı aldılar. Ve aynı anda direk devrildi ve halk celladın merdivenini parçaladı. Çocuklar direği büyük bir aceleyle Ron'a taşıdılar. Mahkuma gelince adaletin eline geçmesin diye onu bir mezarlığa ve buradan da Saint Antoine Kilisesi'ne taşıdılar. Başpiskopos onu affetti, hastaneye naklettirdi ve görevlilerin ona çok güzel bir bakım göstermelerini istedi. Tutanağı kaleme alan kişi son olarak şunu eklemektedir. Orada yeni bir elbise, iki çift çorap, ayakkabılar yaptırdık, onu tepeden tırnağa yeniden giydirdik. Meslektaşlarımızdan kimi gömlekler, kimi çamaşır, kimi eldiven, kimi de bir peruka verdi. Le Duhamel, Les Executions Capitales d'Avignon, Av, 18 Seagull, 1890, sayfa 5-6. Bu cinsten sahneleri 19. yüzyılda hala rastlanmaktaydı. J. Cowrens, A History of Capital Punishment, 1932, sayfa 195-198 ve sayfa 56'da bunlardan bazılarını zikretmektedir. Diğer sahne bir yüzyıl sonra Paris'te meydana gelmiştir. 1775'te buğday isyanının ertesinde olmuştur. Halk arasındaki aşırı gerginlik temiz bir infaz beklentisi yaratmıştır. Dar ağacı ile özenle uzakta tutulan halkın arasında çift sıra asker bir yandan yapılacak infazı, diğer yandan da mümkün bir isyanı gözetim altında tutmaktadır. Bağlantı kopmuştur. Halka açık azap çektirme ama bunun içindeki seyirlik kısım etkisizleştirilmiş veya daha doğrusu soyut bir korkutma haline indirgenmiştir. Adalet boş bir meydanda silahların gölgesinde aşırıya kaçmadan infaz yapmaktadır. Öldürdüğünü gösteriyorsa da bunu yukarıdan ve uzaktan yapmaktadır. 18 ayak uzunluğundaki iki direk ancak öğleden sonra saat 3'te dikildi ve herhalde bu iş büyük bir ders olsun diye yapıldı. Grev meydanı ve bütün çevre saat 2'den itibaren çeşitli süvari veya piyade birliklerine mensup takımlar tarafından tutulmuştu. İsviçreliler ve Fransız muhafızlar buraya açılan caddelerde devriye gezmeyi sürdürüyorlardı. İnfaz sırasında greve kimse sokulmadı ve çevrede askerlerin çifte bir saf oluşturdukları, tüfeklerini süngülerini takmış olarak sırt sırta durdukları, böylece bir sıranın meydanın dışına bakarken diğerinin de içine baktığı görülmekteydi. İki talihsiz yol boyunca masum olduklarını haykırıyorlar ve merdiveni çıkarlarken de aynı itirazı sürdürüyorlardı. Hardy, cilt 3, 11 Mayıs 1775, sayfa 67. Azap çektirme ailenin terk edilmesinde acaba mahkumlara karşı duyulan insani duyguların ne gibi bir rolleri olmuştur? Bu ikircikli ayinlerin etkisi karşısında iktidar cephesinde her halükarda siyasal bir korku oluşmuştur. Bu cinsten bir kaypaklık, dar ağacı söylemi denilebilecek şeyin içinde açıkça görülebilmekteydi. İnfaz ayini mahkumun suçluluğunu halkın önünde itirafta bulunarak, yafta taşıyarak ve hiç kuşkusuz onu zorladıkları açıklamaları yaparak ilan etmesini gerektiriyordu. İnfaz esnasında ona ayrıca bir de konuşma fırsatı verilmekteydi. Bu konuşmayı suçsuzunu haykırmak için değil, suçunu ve mahkum edilmesinin adil olduğunu onaylamak için yapması gerekiyordu. Kronikler bu cins söylevlerden bir sürüsünü aktarmaktadırlar. Bunlar gerçek söylevler midir? Belli sayıda örnek itibariyle kesinlikle öyle. Daha sonra örnek ve teşvik oluştursun diye dolaştırılan yapay söylevler mi? Kuşkusuz bu cinsten olanları çok daha fazladır. Örneğin 18. yüzyılda Britanya'daki ünlü çetenin reisi Marion Le Goff'un ölümüne ilişkin olarak aktarılanlara ne kadar inanılabilir? Dar ağacın üzerinden şöyle bağırdı söylenmektedir. Beni işiten babalar ve anneler, çocuklarınıza iyi bakınız, onları iyi eğitiniz, çocukluğumda yalancı ve tembeldim. İşe 6 liard değerinde bir bıçak çalarak başladım. Daha sonra çerçileri, sığır tüccarlarını soydum, nihayet bir hırsız çetesini yönettim ve işte bu yüzden buradayım. Bunları çocuklarınıza anlatınız ki hiç olmazsa onlar için örnek olsun. Cor, Documents de Criminologie Retrospective, 1896, sayfa 297. Böylesine bir söylev, terimlerine varıncaya kadar halka yönelik edebiyatın içinde geleneksel olarak görülen ahlaka o kadar yakındır ki ancak düzmece olabilir. Fakat bir mahkumun son sözleri gibi bir türün varlığı başlı başına anlamlıdır. Adalet, kurbanını maruz kaldığı işkenceyi bir bakıma gerçek haline getirmesine ihtiyaç duymaktaydı. Suçludan, suçunun iğrençliğini ilan ederek kendi cezasını kendinin onaylanması istenmekteydi. Tıpkı üç kez katil olan Jean-Dominique Lang'da da yapıldığı gibi. Ona, hepiniz Avignon kentinde yapılan korkunç, iğrenç ve ağlanacak eylemi dinleyiniz. Kutsal dostluk hukukunu insanlık dışı bir şekilde çiğneyerek bu kente bıraktığım anı iğrençtir dedirtilmektedir. Zikreden Duhamel, sayfa 32. Halk arasında dolaşan, olayı anlatan tek yapraklık yazılar ve ölüm destanları belli bir bakış açısından davanın devamıdırlar. Veya bunlar, azap çektirmenin gizli ve yazılı gerçeği ceza usulünden suçlunun bedenine, hareketine ve söylemine geçirdiği şu mekanizmayı sürdürmektedirler. Adaletin gerçek üzerine temellenmek için bu cins düzmece söylemlere ihtiyacı vardı. Kararları böylece bunların alınmasından sonra ortaya çıkan tüm bu kanıtlarla çevrelmekteydi. Suç öykülerinin ve iğrenç hayat hikayelerinin davanın başlamasından önce ve çok hoşgörülü olduğundan kuşkulanılan bir adaleti zorlamak üzere tamamen propaganda yönelik olarak yayınlandıkları da olmaktaydı. İltizam kumpanyası kaçakçıları gözden düşürmek üzere onların suçlarını anlatan bültenler yayınlamaktaydı. 1768'de bir çetenin başı olan Montaigne adında birine karşı tek yapraklı yazılar dağıtılmaktaydı. Bizzat bunları yayına hazırlayan kişi şöyle demekteydi. Gerçeklikleri oldukça kuşkulu bazı hırsızlıklar onun üzerine yıkıldı. Montaigne, vahşi bir hayvan, avlanması gereken ikinci bir sırtlan olarak gösterildi. Orwell'lerin kafası kızgın olduğundan bu fikir tuttu. Puy de Döme arşivleri zikreden M. Julliard, Birin Yandage et Contrebande en Haut Owen Au 18 Sequel 1937 sayfa 24.